Güne bakan. Hem güneşe çok benzer, hem güneşe deli gibi sevdalıdır. Her gün ümitle ve hasretle bekler güneşin doğmasını. Her yeni günü işte o gün bugün diye heyecanla kucaklar, bağrına basar. Bu umudun sahibi güne bakan çiçeği. Güne bakan gibi her yeni günü sevgiyle, umutla, heyecanla karşılayalım, yılmadan usanmadan. Hayata sımsıkı sarılalım istiyoruz. Bizler Şule Özçakır, Mustafa Çamlıca, Nilgün Yıldırım, Recep Özden ve ben Sezin Zor, sevgi ve umuda kapı aralamak isteyen küçük bir aileyiz. Siz sevgili dinleyicilerimizle büyümek, kocaman bir aile olmak ve yüzümüzü her daim güneşe dönmek istiyoruz. Tıpkı güne bakanlar gibi. Sevgili dinleyicilerimiz, bugün Güne Bakan'da ilk olarak fark et, düşün, hisset, yaşa köşemiz var. İnsan diğer insanlarla ilişki içinde yaşayan ve var olan bir canlı. Yapısal olarak diğer insanlarla ilişki kurma eğiliminde. Bu bir gereksinim çünkü. Birçok psikolojik sorunun kişiler arası ortamda diğer insanlarla ilişkiler içinde olduğunu düşündüğümüzde iyi ilişki ve iyi iletişim ruhsal sağlığımız açısından bir hayli önemli. Peki, ilişkilerimizin sağlıklı olması için neler yapabiliriz? İyi iletişimin özellikleri nedir? Bu becerileri nasıl geliştirebiliriz? Ve kendi kendine psikoterapi yöntemiyle iyi ilişki ve iyi iletişim için yapabileceklerimiz var mıdır? Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamıza soracağız programımızın ilk dakikalarında. Güne Bakan'ın ikinci bölümünde atalardan yadigar köşemiz var. Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız telefon hattımızın diğer ucunda olacak. Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah dönemlerinde 30 yıl boyunca devlete hizmet eden, İslam dünyasının en başarılı devlet adamlarından biri olan Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülk'ün üstün hizmetleri ve nadide eseri Siyasetname'yi konuşacağız. TRT Türkiye'nin Sesi Radyosu ve TRT Memleketim FM ortak yayınında dünyanın dört bir tarafına yüzünü sevgiyle ve umutla dönen Güne Bakan'a hoş geldiniz sevgili dinleyicilerimiz. Bize bu yolculukta eşlik etmek isteyen siz sevgili dinleyicilerimize ve tüm dünyaya selam gönderiyor ve programımıza sizler için seçtiğimiz güzel bir müzikle başlıyoruz.
Hayallerden biz aşka güveniyoruz. Dalgalarımız güllerden baharlara esiyoruz. Demir aldık hayallerden biz aşka güveniyoruz. Dalgalarımız güllerden baharlara esiyoruz. Aklımızı kaybettik yelkensiz uçuyoruz. Bir deli rüzgar gibi dört yönden esiyoruz. Dalgacı yine mi daldın? Yaklaştık gözün aydın. Dalgacı yine mi daldın? Yaklaştık gözün aydın. Müzik bulutlara eriyoruz. Aşk dolu namelerden türküler üretiyoruz. Rüzgar çıktı gönüllerden bulutlara eriyoruz. Aşk dolu namelerden türküler üretiyoruz. Aklımızı kaybettik, yelkensiz uçuyoruz. Bir deli rüzgar gibi dört yönden esiyoruz. Dalgacı yine mi daldın? Yaklaştık gözün aydın. Dalgacı yine mi daldın? Yaklaştık gözün aydın. Dalgacı yine mi daldın? Yaklaştık gözün aydın. Ah dalgacı yine mi daldın? Yaklaştık gözün aydın.
Fark et, düşün, hisset, yaşa.
Güne bakan fark et, düşün, hisset, yaşa köşemizle başladı sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türk Çapar hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk. Merhabalar.
Sevgili dinleyicilerimiz, bugün çok ilginizi çekeceğini ve merakla dinleyeceğinizi umduğumuz bir konuyla hocamızla birlikte karşınızdayız. Aslında çok kolay yaptığımızı düşünüp nedense çoğu zaman beceremediğimiz, hatta yüzümüze gözümüze bulaştırdığımız zamanlar bile oldu. Ama işte iyi yaptığımızda da gerçekten dünyamızı tamamen güzelleştiren bir olguyu konuşacağız bugün. İletişimi konuşacağız. Sürekli iletişim halindeyiz hocam. Sabah hatta aynaya baktığımızda aynayla bile, kendimizle bile iletişime geçiyoruz. Sonra yola çıkıyoruz. Araçtaki, belki bindiğimiz otobüsteki insanlarla bir şekilde iletişim haline geçiyoruz. Sonra iş yerine geliyoruz. İş yeri arkadaşlarımızla, eve gidiyoruz. Evde ailemizle, çocuklarımızla, eşimizle, dostumuzla. Yani aslında günümüzün herhalde %90'ını, %95'ini iletişim halinde geçiriyoruz. Ne kadar önemli bir olgu.
Evet. Aslında şimdi bizim çevremizdeki insanlar veya dünyayı düşünürsek, hani mesela dünya üzerine davranışlarımızla da etkide bulunabiliyoruz, ama çevremizdeki insanlara, ki insanoğlu için herhalde en önemli şey diğer insanlarla olan ilişkisi, hani insan sosyal bir canlıdır diyoruz. İşte o sosyalliği sağlayan, sürdüren şey iletişim. Eğer bizim çevremiz üzerine az ya da çok bir etkimiz oluyorsa, bu etkiyi iletişim sayesinde sağlayabiliriz. Yani gerekse diğer insanların bize olan tavırları, tutumları, konuşmalarını yine iletişim aracılığıyla alıyoruz. Biz onlara bir şeyleri yine iletişim aracılığıyla iletiyoruz. O açıdan da işte insan için ilişki önemli dedik. O ilişkinin de en önemli ögesi iletişim üstünden. Evet. Kuruluyor ya da kurulamıyor işte bazen.
Ya da kurulamıyor, evet. Hocam, iletişim halindeyiz, hatta konuşmasak da iletişim halindeyiz. Bedenlerimizle de iletişim halindeyiz. Evet. Şöyle, hani fiziksel sınırlarımızı belirleyebiliyoruz. Karşımızdakine evet, herhangi bir yanlış yapmayacağımızın farkındayız, ama o ruhsal sınırlarımızı sanki pek belirleyemiyoruz. Bilmiyorum, beden dilimizle evet, ne kadar fark ettirebiliyoruz karşı tarafa, ama bunu nasıl, bu oranı nasıl kuracağız, bu orantıyı nasıl sağlayacağız evet, dışarıyla?
Şimdi insanlarla, tabii bizim meslek icabı, hani insanlar bize geldiğinde kendi iç dünyalarını açıyorlar, duygularını, düşüncelerini. İnanın hani yıllar içinde, işte yaklaşık 30 yıldır belki binlerce kişiyle görüştüm, ama hiçbir insan birbirinin aynı değil. Yani her insan apayrı bir zenginliğe, apayrı bir iç dünyaya sahip. Zaten bizim bu işi yaparken de en büyük motivasyonumuz insan ruhuna, insan psikolojisine olan merak. Zaten böyle bir merak olmadan da bu iş yürütülemez.
Evet, evet.
İnsanların iş dünyaları o kadar zengin, o kadar çeşitli ki hani belli mesela bizim uğraştığımız sorunlar vardır. İşte kaygıdır, depresyondur, takıntıdır. Ama inanın hiçbir insanın kaygısı, depresyonu, takıntısı da birbirinin aynı değildir. Çok farklıdır. Peki şimdi bu farklılığı, bu zenginliği, bu hani içsel dünyayı ben nasıl öğrenebiliyorum? İşte insanlar kendilerini açıp anlattığında ancak bunu fark edebiliriz. Hani bu alanda çalışmış bir kişi olarak bile hani evet bir takım tahminlerimiz olabilir ama bizi en gerçekçi bir şekilde, en içten bir şekilde, en yakın bir şekilde insanların kendisi anlatabilir. Yani şu anda sizin ne düşündüğünüzü, ne hissettiğinizi, kafanızın neyle meşgul olduğunu, ne istediğinizi en iyi siz biliyorsunuz. Ya da benim şu anda ne düşündüğüm, ne hissettiğim, ne istediğimi en iyi ben biliyorum. O zaman bizim ama mesela fiziksel mekan olarak düşünürsek, fiziksel olarak varlığımız, nerede durduğumuz, ne kadar boyumuz var, hangi hacmi kaplıyoruz, bu gözle görülebilir bir şey. Ama iç dünyamızdaki olup bitenlerse gözle görülmüyor, tahmin edilebilir ancak. Dolayısıyla burada işte bizim o kendi iç dünyamızdaki içeriği, sınırlarımızı dışarıya yansıtmamız gerekiyor. Hani mesela bir bebeği düşünelim. Yani bebek bunu yapamaz ve annesi, babası veya bakıcıları tahmin ederler. O tahminlere göre de bir şeyler yaparlar.
Evet.
Ama çoğu kere de zorlanırız. Acaba
evet,
işte
ne istiyor bu çocuk?
Altı mı kirli, yeri mi ağrıyor değil mi?
Evet.
Kendi çocuğumuz veya işte baktığımız kişi olmasına rağmen bu zorluğu yaşıyoruz. Şimdi yetişkin insanlar olduğunda tabii bu çok daha zor. Hani bizim burada bunu isteyebilir. Kaldı ki çoğu insan hani diğerinin ne düşündüğünü, ne dikkat etmekte, ne istediğini anlamakta çok da mahir olmayabilir,
evet,
çok da usta
evet.
olmayabilir. Artık genelde kendimiz neyi istiyorsak ya da neyi düşünüyorsak ya da neyi doğru buluyorsak biz diğer insanın da aynı şeyi istediğini, düşündüğünü varsayarız.
Evet.
Buradan da gelen artı bir zorluk var. O nedenle bizim mümkün olduğunca işte o iletişimi iyi yürüterek ki iletişimde de aslında öncelikle birinci öncelik kendimizi açmamız. Yani kendi iç dünyamızı, kendi düşünce, duygu, istek ve niyetlerimizi ifade etmemiz. Çünkü hepimizin uzmanı olduğu veya ustası olduğu alan o. Ben hani diğerinin ne düşünüp ne istediği veya niyetleri konusunda çok bilgili olmayabilirim. Böyle olmam mümkün de değil. Ama kendi dünyam konusunda en uzman olan benim. O zaman herkesin öncelikle kendi uzmanlık alanında bir faaliyet göstermesi
evet.
gerek. Ama ne yapıyoruz mesela iletişimde bazen? Zihin okuyoruz. Karşıdakinin neyi, hangi nedenle yaptığı ya da neyi istediği konusunda kendi tahminlerimize dayanıyoruz. Onların tahmin olduğunu unutup doğrudan doğruya öyle olduğunu varsayarak iletişim kuruyoruz ve o zaman da maalesef iletişim kazaları, iletişime bağlı problemler çıkıyor. Özellikle de tabii yakın ilişkide bu önemli. Yani bir işte gişeden bilet alırken bu çok önemli olmayabilir. Hani paranızı uzatırsınız, bana şu bileti ver dersiniz. Hani böyle bir iletişim değil bizim yakın ilişkilerimizde olan iletişim. Çok daha sonrasını da etkiliyor. Dolayısıyla yabancı insanlarla mesela bu iletişim kurarken belki daha net de olabiliyoruz. Ama artık işte yıllardır beni tanıyorsun, yıllardır biliyorsun, bunu bilmen gerekirdi falan gibi çıkışlarımız olabiliyor.
Evet.
Yakın ilişkilerdeki sorunların büyük ölçüde en önemli nedeni maalesef bu iletişim problemleri.
Evet, çünkü sizin de ifade ettiğiniz gibi en iyi biz kendimizi tanıyoruz ama zannediyoruz ki karşıdaki de bizi
evet.
kadar iyi tanıyor. Onun
artı,
bilmesi gerektiği, evet buyurun hocam.
Artı çok doğru o dediğin şey, artı bir problemli olan bir şey daha var. Hani karşıdakinin de bizim gibi düşündüğünü hissettiğini sayıyoruz ve o zaman da kızabiliyoruz. Diyelim benim karnım acıkmış olabilir ya da bir yere gitmek isteyebilirim değil mi? Bu normalde bunu söylemem gerekir.
Evet.
Ama Ben eğer böyleysem o da bunu biliyordur gibi varsayabiliyoruz. Ve bilmediğinde de ya da bildiğini göstermediğinde de
kızıyoruz.
Kızabiliyoruz.
Evet.
Bunu nasıl bilme evet. gibi.
Aslında hocam hepimiz iyi ilişki içinde olmak istiyoruz. Yani kime sorsanız kim der ki yok ben insanlarla kötü ilişki içinde olmak istiyorum. Kimse
çok
demez.
Doğru.
Ben de demem. Çok siz de demezsiniz. Evet. Ya da kimse demez. Herkes birbiriyle iyi iletişim içinde olmak ister.
Evet.
Peki o beceremediğimiz nokta nedir? Niye o isteğimizi bir türlü ortaya dökemiyoruz?
Şimdi en önemli şey şu. Hani bence insanların yakın ilişkilerinde en çok sıkıntı doğuran şey, şimdi bizim bir takım beklentilerimiz var. Yani karşıdaki insanla ilgili beklentiler. Bir de aldıklarımız var, gerçekten ortaya çıkanlar. Genelde beklentilerle alınanlar arasında bir açıklık olduğunda, olumsuz anlamda,
evet,
işte o zaman sıkıntılar çıkıyor. Genelde mesela eş terapisinde de onu hissederiz. Gelir insanlar, sorunlarını anlatır, yaşamını anlatır ve şunu görürsünüz ki hep ana problem şudur. Karşılıklı olarak insanların birbirinden beklediği şeyler vardır. Bir de yapılanlar, alınanlar vardır ve onlar arasındaki o olumsuz bilanço ilişkiyi bozar. Şimdi böylesi durumlarda, yani beklentilerle alınanlar arasında fark olduğunda ne yapabiliriz? Genelde bir mesela karşıdaki kişiyi uyarma, yani uyarma derken işte bak sen şöyle şöyle yapmalısın, hani dikkat edin ben böyle istiyorum değil, sen böyle yapmalısın.
Evet.
Sen böyle yapmalısın altında
karşı tarafa suçluluk
aslında
yüklüyoruz farkında
evet.
olmadan.
Ve bir de bunun doğrusu budur.
Dolayısıyla bilgiçlik taslıyoruz üstüne.
Böyle olması gerekir gibi hani.
Evet.
Ama aslında o doğrusu budur dediğimiz şey kendi doğrumuz bizim. Kendi doğrumuz nedir? Kendi isteğimizdir aslında.
Tabii.
Bunu istek olarak ifade etsek, yani ben senin gelmen gerekirdi yerine ya ben senin gelmeni istiyorum desek, değil mi? Onu da ifade etsek.
Evet. O şimdi, sen dili ben dili olayı değil mi hocam?
Bir kısım insan mesela orada bekleyebiliyor. Yani geri çekilmek de bir yöntem. Yani ben bir şey yapmayayım o anlasın veya ima edeyim.
Kaşımdan
veya
gözümden hissetsin.
Aynen ve eğer ben istersem ve o istek üzerine onu yaparsa da o da çok kıymetli bir şey değil. Yani eğer ben söylemeden anlar da
önemli
yaparsa
önemli olan söylemeden anlasın değil mi? Böyle
evet,
deriz.
Onun daha kıymetli olduğunu zannediyoruz. Oysa ki insanlar aynı evde yetişse bile, hani ikiz bile olsalar
tabii,
birbirlerinin ne düşündüğünü, ne hissettiğini bilemezler ki. Hani mesela şu anda diyelim işte başınız mı ağrıyor, ne bileyim karnınız ne kadar aç, uyku durumunuz nedir? Hani bir sürü parametre var hepimizin içinde.
Evet.
Bunların an be an bilinmesini beklemek mümkün de değil. Artı karşıdaki insan böyle bir beklentimiz olduğunu bile bilmeyiz.
Tabii.
Yani bu normalde dediğim gibi sadece biz hani bebeklere karşı böyle bir hassasiyet içinde oluruz. Şimdi bir diğer şey, hani karşıdaki kişiyi değiştirmeye çalışmak ve bu değişimi de bunun doğrusu budur, sen de böyle olmalısın gibi bir tür insan mühendisliği diyorum ben buna. Çok çok yapılan bir şey. Hani karşıdakine biçim vermeye çalışmak. İlişkilerdeki en önemli sorunların kaynağı budur. Evlilikte de, işte de, arkadaşlık ilişkilerinde de. Aslında bu iki yolda, yani pasif bir şekilde beklemek, geri çekilmek ya da karşıdakini değiştirmeye çalışmak çok uygun çözümler doğurmaz. Tabii
hocam,
ben bunu
müsaadenizle sözünüzü kestim. Uygun çözümler doğurmamakla birlikte ben bir insanın karşısındaki bir insanı değiştirebildiğini hani günlük yaşamda hiç şahit olmadım. Siz tabii bu işin
evet,
uzmanısınız. Bilmiyorum şahit
çok
olduğunuz
doğru
var mı, ama eşler arasında hangi eş diğerini değiştirebilmiş?
Aynen.
Yani bilmiyorum, ben hiç görmedim.
Çok çok haklısınız. Çünkü birazcık karamsar olacak ama şöyle bir örnek vereyim. İnsanlar birey olarak mesela bize geliyor diyelim ve değişmek istiyor kendisi. Diyor ki benim bir problemim var, değişmek istiyorum. Biz onu değiştirmekle ilgili işte bazı teknikler, bilgileri olan uzmanlarız. Bu durumda bile değişim çok zor.
Evet.
Kaldı ki şimdi standart bir ilişkiyi düşünelim. Karşıdaki değişmesi gerektiğini bile düşünmüyor ki daha
ya
değişsin.
Evet.
sizin değişmeniz gerektiğini düşünüyor o kişi.
Tabii ben ne kadar onun değişmesi gerektiğini düşünüyorsam o da o kadar benim aynen değişmem gerektiğini düşünüyor. Hangimiz değişeceğiz peki, ne yapacağız?
Şimdi burada tabii hani insanlar çok böyle herkeste problemli gibi düşünmemek lazım. Tabii. Ama hani bizim konuştuğumuz eğer bir arada
sorun varsa,
iletişim problemi varsa, evet, sorun varsa, ki az ya da çok her ilişkide olur. Hani mühim olan bunun tolere edilebilir, tabii, seviyede olması zaten. Şimdi ama az ya da çok bir sorun varsa bu iki yolda, yani karşıdaki kişinin anlamasını, değişmesini beklemek bir şey yapmadan ya da o kişiyi değiştirmeye dönük, bildiğimiz ki değiştirmeye dönük refleksimiz de hep şeydir. Doğru davranışın, doğru hareketin, doğru konuşmanın ne olduğunu söylemek. Hmm. Hani sen böyle böyle yapmalısın. Burada doğru tavır, doğru düşünce, doğru duygu hatta. Hani burada böyle hissedilmez bile. İşte bunda kızacak ne var? Bunda üzülecek ne var? Bunda korkacak ne var laflarımız? Hmm. Hani işi artık ne hissedilmesi gerektiğini söylemeye kadar, evet, vardırdığımızı, mesela bunu herkes bilir. Herkes işte bu durumda böyle davranır gibi laflar hep bunun
genellemeler, işareti. Genellemeler değil mi?
Evet. Şimdi o durumda hani nedir peki, ben neyi o zaman öneriyorum? Hani bu ikisi de olmuyorsa, arada da sorun varsa. Şimdi bizim en kolay değiştirebileceğimiz kişi kimdir?
Kendimiz.
Evet. Kendimizin değişmesi. Yani şunu demek istiyorum. O ilişki içinde eğer bir kişi diyorsa, sorunlu bir ilişkiyi kastediyorum, ben kendi yaptıklarımdan, duygusal tavırlarımdan, düşüncelerimden, davranışlarımdan, konuşmalarımdan memnunum. Olabilecek en iyi kendime göre tepkiyi veriyorum ve benim tepkimde değişecek de bir şey yok diyorsa, o zaman yapabileceğimiz bir şey yok. O zaman bu iş böyle gider. Ama yok diyorsa ki kişi, ya ben evet bir sorun var, bunu bu kadar fazla düşünmek istemiyorum, buna bu kadar üzülmek istemiyorum, buna bu kadar kızmak istemiyorum ya da buna bu kadar öfkeli veya saldırgan tepki vermek istemiyorum, daha farklı bir tepki vermek istiyorum ya da buna küsüp geri çekilmek istemiyorum, daha farklı davranmak, daha farklı konuşmak istiyorum diyorsa, hani bu söyleyeceklerimiz onlar için. Yani nasıl olur da biz kendimizi değiştirebiliriz? Kendimizi değiştirelim derken de hani efendim olmak istediğimizin dışında bir insan olalım falan filan değil. Hı hı. Nasıl bir insan olmak, nasıl bir ilişki kurmak istiyorsak o yönde bir değişim. Yani mesela diyelim ben işte eşimin bana sert davranmasını istemiyorum, bana nazik davranmasını istiyorum ya da benimle işte açık olmasını istiyorum, açık iletişim kurmasını istiyorum. Bakın dikkat ederseniz ne üstünden kurdum, ne istiyorum. Hmm. İşte eşimin bana kötü davranmamasını, susmamasını, testsiz kalmamasını istiyorum dediğimizde, hani bu istemediklerimize odaklanmak olur ve istemediklerimize odaklandığımızda eşimizde ya da çevremizdeki insanda bu bizi ister istemez o düzeltme refleksine yönlendirir. Onun yerine şeyi hep bu bütün serinin başından beri vurguladığım şey, ne istiyorum? Yani ben nasıl bir ilişki kurmak istiyorum? O ilişki içinde ben nasıl birisi olmak istiyorum?
Evet, hani evet. Aslında çok anahtar cümleyi verdiniz hocam. Gerçekten evet. Bilmiyorum, programımızı en başından beri, yani bugünkünden bahsetmiyorum, dönemin yılın başından beri dinleyenler varsa gerçekten de hep bunu vurguladınız. Ben ne istiyorum? Evet. Her konuda evet, mutlaka bunu vurguladınız.
Ve ardından da işte hani iletişimi kurarken o istediğimizi yaklaştırmaya dönük nasıl davranıp nasıl konuşabiliriz kısmı. Hani iyi iletişim dediğim şey bu. Yani ben nasıl olur da bu ilişki içinde istediğim gibi davranıp istediğim gibi konuşayım. Yani tabii ki benim insan doğasıyla ilgili genel bir pozitif bakışım var. Yani bunu bazıları ne bileyim romantik bulabilir, gerçekçi bulmayabilir ama ben özünde her insanın aslında iyi olanı isteme. Yani insan doğası iyiye
evet, ben
odaklıdır.
Ben de öyle inanıyorum. Evet hocam.
Kötü dediğimiz şey bence iyinin olmayışından çıkan bir yan ürün gibi. Mesela öfke için de onu diyebilirim. Öfkenin altında genelde bir hayal kırıklığı vardır. Evet. Yani istediğimiz bir şeyin olmamasından gelen hayal kırıklığıdır diye düşünüyorum. Şimdi konuşma ve davranışlarımızın içeriği bizim konuşma ve iletişimle ilgili becerilerimiz de şekillenebilir. Hakikaten hani biz bunu iyi bir ilişki, iyi bir iletişim isteyebiliriz ama bu konudaki belki de repertuarımız dar olabilir. Niye dar olabilir? Çünkü kendi ailemizde, kendi çocukluğumuzda, kendi çevremizde gördüğümüz modeller böyle olabilir. Ama bu modeller değişebilir. Yani biz bir, belli bir tarzı öğrendik diye hayat boyu bunu böyle sürdürmek zorunda değiliz. Ve ayrıca da nasıl ki fizik dünyanın belli kuralları vardır, aslında insan ilişkilerinin, insan iletişiminin de belli kuralları vardır ve bunlar öğrenilebilir şeyler. Yani biz bir taşı bıraktığımızda bunun yere düştüğünü, dünyadaysak ki, uzaydaysak farklı olabilir, biliriz. Ama iletişimde de aynı şekilde yaptığımız belli şeylerin belli sonuçları vardır. Biz bunları bilirsek, ne istediğimizi de biliyorsak, bu kuralları kullanarak ne istediğimize dönük davranmamız pekala mümkün.
Evet.
Bilmiyorum, bugün için süremiz herhalde
hocam biraz daha konuşabiliriz. Bir 2-3 dakika daha konuşabiliriz. Hani cümlenizi sonlandırmanız belki dinleyicilerimize önümüzdeki hafta için hani merakla beklemeleri için birkaç cümle söylemenizi de bekleriz.
Şimdi o zaman hani bizim odağımız insanların birbirleriyle ilişkileri açısından olan bu kuralları bilmek ve bu kurallara göre davranmak. Peki bu kurallara göre davranırsak ya da hani bu isteğimizin farkındayız, o isteğe dönük bu kuralları kullandık, davrandık. Oradaki anahtar şey de şu, hani ben istediğim gibi bir insan olmuş oluyorum o zaman. Çünkü ne bileyim işte nazik olmak, kibar olmak, açık olmak, kendini ifade etmek. Orada şu nokta yalnız çok önemli. Bunları yaparken de ben, hani ben bunları yaptım, o zaman da o şöyle şöyle olacak gibi bir beklenti içinde olmadan yapmak. İşte orada da sürece odaklılık dediğimiz şey geliyor. Yani ben olmak istediğim insan gibi olayım. Ha, bu muhtemelen karşı taraftan da belki aynı yankıyı bulacaktır. Ama bulmayabilir. O da var olasılıklar içinde. Bunu da bir tarafımızda tutmamız gerek. Ama en azından o olmasa bile biz kendi istediğimiz gibi olmuş oluruz.
Evet. En azından kendimizi tatmin etmiş oluruz.
Evet, rahat olur.
Tabii daha rahat.
Mesela çiftlerde falan bazen insanlar işte maalesef hani ayrılık kararı verebiliyor falan. Benim onlarda genel tavsiyem, tamam olabilir, her zaman insan ayrılabilir, bu mümkün. Ama öncesinde en azından kendi açınızdan olabilecek en iyinizi hani ortaya koymaya çalışın. Hani bakalım, onunla da olmuyorsa dersiniz ki ha olmuyormuş. İçiniz daha rahat der o zaman bunu. Evet. Ama yok, hani bunu, buna çalışmanın ne zararı var? Çünkü bu ileride hayatımız boyunca hep bize gerekli olacak da bir beceri.
Her alanda,
çünkü
her alanda
kesinlikle,
hocam.
Kesinlikle. Evet. Yani insan doğası, evet, hepimizin ayrı ayrı özellikleri var ama bir takım da genel özelliklerimiz var. İnsan olmaktan ötürü ortak bir özümüz var. O ortak özle ilgili bir şeyleri biz kavradığımızda, fark ettiğimizde bu hayat boyu bence bizim edindiğimiz bir beceri olur. Belki de işte hani psikoterapilerin işte ilaç tedavilerine olan üstünlüğü bu noktada. Hani
evet.
Bazen insan bir bunalıma girdiğinde, sıkıntıya girdiğinde, çok yoğun olduğunda tabii ki bir ilaç desteği alabilir. Ama mesela ilaç insana iletişim becerisini, ilişki kurmadaki özellikleri, incelikleri öğretmez.
Evet.
Bizim bu yapmaya çalıştığımız şey, birlikte işte konuştuğumuz konular aslında birazcık o bilgileri, o becerileri geliştirmeye
hem de geleceğe bunlar taşımış oluyoruz. Yani şu
aynen,
anı kurtarmıyoruz. İlaçlar sanki o anı kurtarıyor gibi gelir bana hep. Biz
evet,
bu sizin yöntemlerinizle kendi kendimizi tanıyarak, kendi evet, isteklerimizi ortaya koyarak, çok karşı doğru tarafla ilişkiyi düzeltmek için kendimiz çaba sarf ederek yaptığımız bir takım davranışlarda biz aslında geleceğimizi kurtarıyoruz.
Evet.
O yüzden hocam isterseniz tam bu noktada virgül koyabiliriz.
Evet. Yani o anı kurtarmak da bazen önemli. Çünkü insan çok öfkeliyken,
tabii,
çok üzüntülüyken,
evet,
çok korkuyorken yapamaz bir şeyleri.
Evet.
Anı onunla kurtardıktan sonra ama geleceğe de yatırım yapmak,
evet,
bu psikolojik bilgi ve becerilerle mümkün oluyor diyelim ve
virgülümüzü
haftaya
koyalım,
devam edelim. Evet.
Haftaya hangi konuları, şöyle birkaç cümle söyleyin hocam.
İyi iletişimin ve kötü iletişimin özellikleriyle devam edeceğiz.
Tamamdır.
Hani, nedir bu kurallar ve biz bunları nasıl hayata geçirebiliriz? Onunla sürdüreceğiz.
Tamam hocam, çok teşekkür ediyoruz. Bunu özellikle soruyorum, biraz böyle arkası yarın kıvamında, tadında olsun diye. Evet, dinleyicilerimiz evet, merak etsinler. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden sohbetimize devam ederiz. Çok teşekkür ediyoruz aktardıklarınız için hocam.
Ben teşekkür ediyorum. Sağ olun.
Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi. Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Sosyal Bilimler Üniversitesi Psikoloji Bölüm Başkanı Profesör Doktor Hakan Türkçapar hocamız telefon hattımızın diğer ucundaydı. İyi ilişki, iyi iletişimin özelliklerini konuştuk. Önümüzdeki hafta kaldığımız yerden sohbetimize devam edeceğiz. Kendisine bir kez daha teşekkür ediyoruz aktardıkları için. Şimdi Güne Bakan müzikle devam ediyor.
Sus fücuna
Atalardan Yadigar.
Güne Bakan Atalardan Yadigar köşemizde devam ediyor sevgili dinleyicilerimiz. Telefon hattımızın diğer ucunda Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi Doçent Doktor Oğuzhan Aydın hocamız var. Hocam hoş geldiniz.
Hoş bulduk Sezen Hanım. Şahsınızda bütün bizleri dinleyen Necip milletimizin her bir ferdini gönülden bu mübarek Ramazan ayının 11. gününde rahmetin sağanak sağanak yağdığı mağfiret günlerinde selamlıyoruz.
Ne mutlu hocam.
Ne kadar güzel bir aydayız değil mi?
Evet.
Kur'an-ı Kerim bu aya indiği için bu ay öyle kıymetli.
Evet.
Kur'an-ı Kerim'in indiği gün, nüzul edildiği gün Leyla-i Kadir, Kadir gecesi bin aydan daha hayırlı. Düşünsenize Kur'an aya indiği zaman, güne indiği zaman o kadar hayırlı oluyor.
Evet.
Peki Kur'an'ın muhatap olduğu kişiler biz ümmeti Muhammed'iz. Biz de ahsen-i takvimiz aslında değil mi?
Evet.
Esvel-es-safilin değiliz. İnsanların, yaratılmışların en üstünüyüz. Çünkü Muhammed'in ümmetiyiz aleyhissalatu vesselam Efendimiz. Ve peygamberimiz de birebir Kur'an'la muhatap olduğu için peygamberlerin en üstünü. Onun için neşe içerisindeyiz, sevinç içerisindeyiz. Böyle bir ay bu günlere uğradı ve biz de bu günleri ihya ediyoruz, idrak ediyoruz.
Evet değerli hocam ne güzel giriş yaptınız. Şükürler olsun. 11 ayın sultanının 11. gününde biz de bugün çok değerli bir ismi konuşacağız ve dinleyicilerimize hatırlatıp onu da yad edeceğiz. Nizamül Mülk. Büyük
evet.
Selçuklu Veziri Sultan Alparslan ve Melikşah dönemlerinde 30 yıl boyunca devlete hizmet etmiş. Ve ismi de sanıyorum Nizamül Mülk sonradan oldu değil mi hocam? Yanlış bilmiyorsam.
Evet aynen öyle.
Kelime anlamını da sizden öğrenmiş olalım.
Evet şimdi Sezen Hanım büyük İngiliz tarihçisi Thomas Carlyle var. Diyor ki o tarih bir bakıma kahramanların ve büyük adamların tarihidir.
Hmm.
Kahramanlar, büyük adamlar çıkarıldığı zaman tarihte geriye pek az şey kalır. Her millet de içinden çıkmış kahramanlar ile övünür. Onlar da diyor milletleri için adeta güç kaynağıdır. Şimdi Türk tarihini düşünsenize. Türk tarihinde diyelim ki orta bir çağı kapatıp bir çağı açan Fatih Sultan Mehmet'i çıkarttığınız zaman o dönem bir anlam kalıyor mu? Kalmıyor hemen hemen. Sultan Alparslan, işte Melikşah onun hocası geleceğiz. Sultan Alparslan 1064'ün 5 Ramazan'ında Kars'ın aniden giriyor. Sultan Alparslan çıkarttığınız zaman Anadolu'nun adeta giriş tarihi boş kalıyor. Ondan dolayıdır ki her millet gibi çok eski bir geçmişe sahip olan Necip milletimiz, Necip Türk milleti de tarihi etkileyen hatta tarihe yön veren kahramanlar ve büyük adamlar yetiştirmiştir. Bu da işte Nizam-ı Mülk'ün vezirliğini yaptığı Alparslan ve oğlu Melikşah da bunlara nedir? Örnektir. Şimdi devlet idaresine dair Farsça siyasetname yazmış Nizam-ı Mülk. Kendisi de aslında Fars'tır. Bir siyaset kitabı yazmış ve o siyaset kitabıyla yani adeta siyasetnamesiyle o devre mühür vurmuş. Bugün bizlere ve devlet adamlarına ve bu siyasetnameye muhatap olan herkese,
işık
halka
tutuyor.
Da
evet.
Ne yapıyor? Işık tutuyor
evet.
Nizam-ı Mülk'ün siyasetnamesi. Nizam-ı Mülk dedik ya soyca İranlı olduğu halde bir Türk devleti olan Selçuklu İmparatorluğu'na yani Alparslan dönemi 1063-1072, Melikşah dönemini de 1072-1092. Siz demin belirttiniz ya 30 yıla yakın vezirlik yapmış Sezen Hanım.
Evet.
Bugünkü deyimiyle başbakan olarak büyük hizmetler yapmış. Bu hizmetlere Çağrı Bey'e ve imparatorluk tahtına oturmadan önce oğlu Alparslan'a da Horasan'daki hizmetler eklenirse tam 40 yıl hizmet etmiş. Ve Nizam-ı Mülk o dönemin başbakanı, veziri. Aynı zamanda o dönem bugünkü üniversitelerin temelini atan Nizam-ı Mülk'tür. Yani Nizamiye medreselerinin kurulmasına da o vesile olmuş. O bir kanaat önderi. Sultanlar sıkıştığı zaman onlara tarihten, geçmişten kıssalar anlatan ve o güne dair hisseler çıkartan büyük bir hükümdar. Hatta taht kavgalarını önleyen, engelleyen Selçuklu İmparatorluğu'nun hakimiyetinin uzamasına vesile olandır Nizam-ı Mülk. Maalesef haşhaşilerin
o dönemdeki fitnecilerin, Hasan Sabbah'ın fitnesinin neticesinde de Nizami Mülk öldürülmüştür.
Evet.
Ve Nizami Mülk'ün bugün de o dediniz ya anlamı ne? Nizami Mülk, Nizami Mülk, nizamın mülke nizam veren, mülke intizam veren kişi demektir.
Düzenleyen o, yani. Evet.
Evet, düzenleyen, mülkü düzenleyen, oraya bir intizam veren, yön veren, yönlendiren, bir kanun ortaya koyan bir şahsiyet. Burada da devlet adamlarının bilge şahsiyetlerinden seçilmesinde de önemli bir rol olduğunu görüyoruz. Yani Sultan Alparslan ve Sultan Melikşah iyi bir asker, iyi bir kumandan, iyi bir yönetici ama neye önem vermişler? İlme önem vermişler, irfana çok önem vermişler. İşte ilim adamlarının başında bugünün ordinarius profesör dediğimiz Nizami Mülk o güne ışık tutan bir insan ve o gününden bugüne 1000 yıl sonra bile bizim elimize kalan en önemli bir eser var. Bu da ne? Siyasetnamesi. Biz siyasetnamede hakikaten ben başka kitaplarda görmediğim birçok hususu siyasetnamede öğreniyorum. Mesela siyasetname fasıllar içerisinde birinci fasılda diyor ki zamanın akışı ve insanların ahvali ve alemin efendisi padişahın metine dair. Tabii önce o fasıllar başladığı zaman neyle başlıyor Nizami Mülk? Bütün bizim bir geleneğimiz var. Bizim geleneğimizde fasıllar başlanırken besmelenin sırrıyla başlanır. Besmele çekildikten sonra da alemlerin efendisi Resulullah sallallahu aleyhi ve selleme selatü selam getirilir. Tabii bu kaç baptır, kaç fasıldır? Nizami Mülk'ün siyasetnamesi 39 fasıldır. Bakın nasıl başlıyor? Diyor ki Allah'a hamd ediyor, peygambere selatü selam getiriyor ve diyor ki bil ki diyor Yüce Allah her asırda, her çağda halk arasından birini seçer. Onu padişahlara layık ve mete değer hünerlerle süsler. İnsanlar onun adaleti içinden yaşansınlar, emin olsunlar, daima devletinin bekasını istesinler diye dünya işlerini ve Allah'ın kullarının huzur içinde yaşamasını ona tevdi eder. Fesat, karışıklık ve fitne kapısını ona kapattırır. Onun heybet ve haşemetini Allah'ın kullarının gönüllerinde ve gözlerinde yerleştirir diye söz başıyla başlıyor. Ve birçok hikaye anlatıyor. Devlet adamlarının örnek olsun diye. Adaletten ayrılmasınlar, liyakattan ayrılmasınlar, işi ehline versinler diye. Mesela benim burada gördüğüm bir kıssa var. Saygıdeğer dinleyicilerle Sezen Hanım sizin vesilenizle paylaşalım.
Buyurun hocam.
Anlatıyor hikayeyi. Diyor ki Hazreti Ömer'in oğlu Hazreti Abdullah var. Hazreti Abdullah Hazreti Ömer'e diyor ki ölüm yatağında diyor ki babacığım seni ne zaman görürüm artık? Diyor ki yavrum öteki dünyada mahşerde görürsün. Diyor ki babacığım ben seni daha erken görmek istiyorum. Hazreti Ömer de oğluna diyor ki evladım inşallah beni dünyadan gidişimin ikinci veya üçüncü günü gecesinde beni rüyanda görürsün der ey babasının canı. Fakat Hazreti Abdullah Hazreti Ömer'in oğlu 12 yıl boyunca babasını bekliyor rüyada görmek için. 12 yıl geçiyor, hiç rüyada göremiyor. 12 yılın sonunda rüyasına geliyor. Diyor ki rüyasında, ey baba diyor, 3 gün sonra seni göreceğimi söylemiş idin. Ama 12 yıl geçti, neredesin baba? Diyor ki, ey oğul, bil ki şimdiye kadar meşgul idim. Bağdat civarında bir köprü vardı, harap olmuştu. Memurlarım da Bağdat'taki o köprüyle ilgilenenler de orayı tamir etmemişler. Koyunlar bu köprünün üzerinden geçerken koyunlardan birinin ön ayağı bir deliğe girmiş ve kırılmış. Ben diyor şimdiye kadar onun hesabını vermek ile meşguldüm. Görüyor musunuz Sezen Hanım?
Evet.
Burada Melikşah'a, Sultan Alparslan'a ve bugünün yöneticilerine, yarının yöneticilerine, yani yöneticisi illa devlet yöneticisi olmasına gerek
tabii,
yok.
Tabii.
İşte sizin stüdyoyu yöneten değil mi?
Tabii,
ya,
tabii.
Veya biz hocayız, işte talebeler arasındaki hakkı hukuku gözetmemiz ya da bir çoban bile düşünün koyunlar arasındaki adaleti sağlayacak.
Evet.
Öyle bir şey ki o işte mahşerden anlatıyor. Diyor ki o gün orada boynuzlu koyundan hakkını talep edecek. İşte nizam-ı mülk bu gibi hikayelerle siyasetnameyi canlı bir şekilde bizlere anlatıyor. Ve her fasılda bize öğütler veriyor. İşte bir fasılda, ikinci fasılda da diyor ki, padişahın ve meleklerin yüce Allah'ın verdiği nimetin kadrini bilmelerine dair, değil mi? Nimete şükür. Bizlere de örnekler veriyor. Şükür ibadeti diyor, sadece dünyada olan bir ibadet değil, cennette biliyorsunuz bütün ibadetler bitiyor ama bir şükür ibadeti devam ediyor. Peki o şükür ibadetine karşılık Cenab-ı Hakk'ın bir mükafatı var tabii. Cenab-ı Hak hiç kulu şükreder de onu mükafatsız bırakır mı? Cennette bütün ibadetler bittiğine göre şükür ibadeti var. Yani Cenab-ı Hak nimet veriyor, kul şükrediyor. Cenab-ı Hak o şükrünün neticesinde verdiği nimetin lezzetini artırıyor.
Evet.
Bunları bu fasıllarda görüyoruz. Sonra bir fasılda zamanın padişahının davalarına bakmasına, adaletine, iyi hayat sürmesine dair. Bir diğerinde valilerin, vezirlerin ahvalinin daima sorulmasına dair. Yani hal hatır sormak, ikramda bulunmak, ihsanda bulunmak. Kişi, işte Ramazan ayındayız değil mi?
Evet.
Kimin gücü yetiyorsa insanlar arasında ihsanda, ikramda bulunsun. Yoldan eskiden Anadolu'da, bugün dahi yoldan geçen birisi olsa, yolda kalan birisi olsa ya da insan komşusu olsa onu zorla elinden tutuyor ve evine getiriyor, ona iftar ikram ediyor. Bu çok önemli bir haslet. Bizim medeniyetimiz iki kelime üzerine kurulu. Bunun siyasetnamede de görüyoruz. Birisi selam üzerine, birisi de ikram üzerine. Hmm. Hazreti Peygamber de Mekke-i Mükerreme'de, Medine-i Münevvere'ye hicretinde, Kuba mevkisine geldiğinde ilk sözleri şudur: aranızda selamı ve ikramı yayın.
Evet,
çok önemli.
Evet.
Selam ve ikram. Sonra diğer bir fasılda kadılara, hatiplere dair tavsiyeleri var. Bir diğer fasılda işte dinin emirlerinin uyulmasına gereken bilgiler var. Bir diğer fasılda dergah ve devlet müşriflerine, onların zamanına, maaşlarına dair hükümler var. Mesela Ramazan ayı geldiğinde Osmanlı'da bir gelenek var. Bu Selçuklu'dan geliyor. Çalışanlarına Ramazaniye ya da Bayramiye dediği iki maaş birden veriyor. Yani normal vakitlerde bir maaşını alıyor. Ramazan'da çalışan bir maaşını alıyor ya, bir maaş da ekliyor. Buna da Ramazaniye diyoruz. İşte git diş kiraları veriyoruz. Konak sahipleri, misafirleri davet ediyor. İftar veriyor, sahur veriyor. Çıkarken de diyor ki dişiniz yoruldu efendim. Bu dişinizin yorulmasına karşılık ne alın? Bir diş kirası alın. Altın veriyor, para veriyor. Bir kesenin içerisine koyup veriyor. Bu bir gelenek, bu bir medeniyet işte. Biz medeniyetimizi siyasetnamede öğreniyoruz, biz medeniyetimizi Dede Korkut'ta öğreniyoruz, biz medeniyetimizi Kutadgu Bülük'te öğreniyoruz, biz medeniyetimizi Divan-ı Lugat-ı Türk'te öğreniyoruz.
Hocam Edip, burada Ahmet, son dakikalarımıza da yaklaşıyoruz, müsaadenizle onu hatırlatmak istedim. Evet, son 1-2 dakikanın içindeyiz.
Evet, Edip Ahmet Bin Yüknekin'in değil mi? Atabetül Hakayık'ında öğreniyoruz, Ahmet Yesevi'nin Divan-ı Hikmet'inde öğreniyoruz. En nihayetinde Nizamiye medreselerinin kurucusu ve 30 yıla yakın Selçuklu dönemine ışık tutan Nizam-ı Mülk'ün siyasetnamesi, bu benim kanaatim, bizim başucu kitabımız olması gerekiyor. Bu kitapta birçok meseleyi öğreniyoruz ve bu kitapta bizler aslında devlet adamlarının o günde nasıl bir tavır geliştirdiğini görüyoruz. Diyelim ki Hazreti Ömer'den bahsi açtık, onunla sonlandıralım.
Buyurun.
Hazreti Ömer'den bir örnek veriyor. Hazreti Ömer şehri terk ediyor, kenar mahallelere kadar gidiyor ve kenar mahallelerde bir kadının feryadını duyuyor. Kadının çocukları aç. Diyor ki ey Ömer, sen saltanat içerisinde orada yatarken ben çocuklarım açlıktan feryat ediyor, onlara taş kaynatıyorum ve suyunu vereceğim. Çocuklar 2 saatte bir uyanıyor. Hazreti Ömer ellerini dizine vuruyor ve gidiyor o kadının iyaşelerini fazlasıyla temin ediyor ve şunu söylüyor. Diyor ki Dicle kenarında bir kurt kapsa koyunu, gelir adli sorar ondan Ömer'i. Bu Hazreti Ömer'den mülhem bizler için de geçerlidir.
Evet hocam, son cümlenizi müsaadenizle.
Söylüyorum, bugün bulunduğumuz mevkilerde, evlerde, eğer komşumuzun, eğer arkadaşımızın, eğer mahallemizde birisi bugün de 21. asır açılır şey bulunmamış gelmiyorsa onun sorumlusu gözüm dört açmamız gerekmekte.
Hocam bizlere son cümlenizi almış olalım. Duyamadık tamam. Zaten biraz hattınız da kesildi. Son cümlenizi alayım hemen
sonlandıralım. Bizler bugün çalıştığımız yerlerde ya da komşuluk irtibatlarımızda kulağımızı gözümüzü dört açmamız lazım. Herkesten haberdar olmamız
evet,
lazım.
Evet sağ olun.
Eğer
hocam.
Bir kişi muhtaçsa onun biz farkında olmamız lazım ve elinden tutmamız lazım. Yoksa bu kadar yazılan kitabın bir ehemmiyeti kalmaz.
Evet.
Eğer kitaplardan ders çıkaracaksak, onları teorikten pratiğe geçireceksek bir anlamı var.
Evet,
teşekkür ediyorum.
Biz çok teşekkür ederiz. Sesinize, solunuza, yüreğinize sağlık hocam. Sevgi ve saygılarla uğurluyoruz sizi.
Sağ olun, hürmetler.
Sevgili dinleyicilerimiz, Ankara Yıldırım Beyazıt Üniversitesi Türk Halk Edebiyatı Bölümü öğretim üyesi doçent doktor Oğuzhan Aydın hocamız Atalardan Yadigar köşemizde bizlerle birlikteydi. Büyük Selçuklu Veziri Nizamül Mülkü ve Nadide Eseri Siyasetname'yi konuştuk. Kendisine aktardıkları için bir kez daha teşekkür ediyoruz. Böylelikle Güne Bakan'ın da sonuna gelmiş olduk. Program yapımcılarımız Şule Özçakır, Mustafa Çamlı, Can İlgün Yıldırım, teknik yönetmenimiz Recep Özden ve ben Sezin Zor. Yarın yine aynı saatte görüşmeyi diliyoruz. Hoşçakalın. Güne bakan.